Item 19, sürü Frank Schätzing, sayfa 189. Johansson, Grönland denizindeki Lucas Bauer'e bir elektronik posta gönderdi. Kendini bir biyolojik dedektif gibi hissetmeye başlamıştı. ''Bu solucanı gördünüz mü? Bana tarif edebilir misiniz? Bir kimlik teşhis odasında diğer 5 örnek arasından seçebilir misiniz?'' ''Hanımefendinin çantasını çalan solucan bu muydu? Her türlü bilgi kaydedilecektir.'' Önce Oslo'daki karşılaşmaları ile ilgili birkaç arkadaşça satır yazdı. Sonra da çalıştığı bölgede beklenmedik derecede yüksek metan seviyesiyle karşılaşıp karşılaşmadığını sordu. Diğer e-postalarında bu noktayı kasıtlı olarak dışarıda bırakmıştı. Güverteye döndüğünde boğurmanın jeologlarının vinç kolundan sarkan kamera kızağını incelediklerini gördü. Onu güverteye çekiyorlardı. Pek de uzak olmayan bir yerde tamirat odasının dışında bir grup denizci temizleme fırçalarıyla dolu büyük bir sandığa oturmuş sohbet ediyorlardı. Sandık geçen yıllar içinde bir gözetleme noktası ile oturma odası arası bir yere dönüşmüştü. Eski püskü bir kumaşla kaplıydı ve bazıları tarafından kanepe olarak biliniyordu. Araştırma asistanları ve bilim insanlarının güvertedeki sarsak hareketleriyle dalga geçmek için ideal bir yerdi. Ama bugün kimse espri yapmıyordu. Gerginlik bilimcilerin neyin peşinde olduğunu bilen çoğu denizciyi de etkiliyordu. Kıta yamacında bir terslik vardı ve bu herkesi endişelendiriyordu. Şu andan itibaren her şey mümkün olduğunca hızlı ilerlemeliydi. Boğurman geminin hemen yavaşlatılmasını istemişti. Böylece çok demetli yankı iskandilinden ve kamera kayıtlarından aldığı verilerle belirledikleri alanı araştırabileceklerdi. Dipnot yankı iskandili, İngilizce echo sounder. Deniz yüzeyinden veya bir deniz altından ses atımları gönderilerek ve sesin yansıma özelliğini kullanarak deniz tabanı ve diğer oluşumlar ile ses kaynağı arasındaki mesafeyi saptamaya yarayan cihaz. Zonnenin altında geniş bir metan hidrat alanı vardı. Bir örnek almak dinozorlar devrine ait bir derin deniz bilim canavarını serbest bırakmak demekti. Kamera aracılığı ile yönlendirilen kepçe, birkaç ton ağırlığındaki bir metal çene, pek de teknolojinin üstün örneklerinden sayılmazdı. Aslına bakılırsa deniz yatağından bir parça tarih koparmanın en kaba ama en güvenilir yöntemiydi. Kursağını açıp tortuya çenesini geçirir ve yüzlerce kilo tortu, buz, hayvan ve taşı koparıp alarak bilim insanlarının ayağının dibine bırakırdı. Denizciler ona T-Rex ismini takmışlardı. Çenesi sonuna kadar açık ve denize dalmaya hazır vincin ucundan sallanırken benzerlik çarpıcıydı. Bilimin hizmetinde bir canavar. Ancak tüm canavarlar gibi kepçe güçlü ama hantal ve ahmaktı. Çenelerinin içinde projektörler ve bir kamera vardı. Böylece onu kullananlar tasmasını bırakmadan önce nereye gittiğini görebiliyordu. Bu etkileyiciydi ama kıt akıllı T-Rex gizlilikten mahrumdu. Aşağı ne kadar dikkatle indirilirse indirilsin ve tabii dikkatin de sınırları vardı çünkü deniz dibine nüfuz etmek güç gerektirirdi. Birçok canlıyı korkutup kaçıran bir burun dalgası yaratıyordu. Solucanlar, balıklar, yengeçler ve hızlı hareket etmeye muktedir tüm diğer organizmalar hassas sezgileri onu algıladığı anda kepçe onlara erişemeden kaçacaklardı. Daha yeni ve modern cihazlar bile hayvanların duyularından saklanamazdı. Hayal kırıklığına uğramış bir Amerikalı bilim insanının acı sözleri durumu özetliyordu. ''Aşağıda bolca yaşam var. Sorun şu ki bizi gelirken görüp kenara kaçıyorlar.'' Kepçe ağ vincinden aşağı indiriliyordu. Johansson yüzündeki yağmur damlalarını sildi ve kontrol odasına girdi. Mürettebattan biri kepçeyi aşağı yukarı hareket ettiren kumanda koluyla oynuyordu. Son birkaç saati kamera kızağını gözleyerek geçirmişti ama hala dikkatli görünüyordu. Olmak zorundaydı da. Saatler boyunca deniz yatağının bulanık görüntülerine bakmak hipnotik bir etki yaratabilirdi. Bir anlık dikkatsizlik, bir Ferrari değerindeki teçhizatın sonsuza dek kaybolmasına sebep olabilirdi. Kontrol odasındaki ışıklar kısılmıştı. Monitörler önlerinde oturan veya ayakta duran insanların yüzüne soluk bir ışık yansıtıyordu. Dünya artık buradan ibaretti. Sadece yüzeyini şifreli bir arazi gibi inceledikleri ve her detayının bir mesaj verdiği deniz yatağı vardı. Dışarıda kablo vinçten kaydı. Su sanki monitörlerden taşacakmış gibi göründü. Sonra metal çene bir plankton yağmurunun içinden geçti. Ekranlar önce mavi yeşile, sonra yeşile, sonra siyaha döndü. Parlak noktacıklar, minik yengeçler, kriller ve diğer yaratıklar, kuyruklu yıldızlar gibi yağdılar. Kepçenin yolculuğunu seyretmek, orijinal Star Trek dizisinin jeneriğini seyretmek gibiydi. Bir tek müzik eksikti. Laboratuvarda ölüm sessizliği vardı. Sonra deniz yatağı görüntüye girdi. Sanki ay yüzeyi gibiydi. Kablo durdu. -714 metre dedi kontrollerin başındaki adam. Boorman öne eğildi. Şimdilik hiçbir şey yapma. Monitör midyelerle doldu. Hidratlarda koloni kurmayı severlerdi. Ama şimdi kıvranan vücutlardan oluşan bir kütle tarafından sarmalanmışlardı. Johansson solucanların sadece hidratlardaki buzu kazmadığı ama midyeleri de kabuklarının içinde yedikleri gibi garip bir fikre kabıldı. Çenelerin fırlayarak midye etini kopardığını ve sonra tüp gibi bedenlerinin içinde yok olduklarını görebiliyordu. Solucan kuşatmasının altında beyaz metan buzundan iz yoktu ama herkes orada olduğunu biliyordu. Dipten küçük parıldayan parçalarla birlikte baloncuklar yükseliyordu. Hidrat parçaları. Şimdi dedi Boorman. Deniz yatağı ekrana doğru yükseldi. Bir anlığına solucanlar kamerayı karşılamak üzere yukarı fırlamış gibi göründüler, sonra ekran karardı. Demir çeneler metana gömüldü ve kapandı. Ne sikim? Kontrollerin başındaki adamın nefesi kesildi. Paneldeki numaralar hızla dönüyordu. Kısa bir an durup sonra yine hızlandılar. Kepçe tabakayı kırdı, batıyor. Huisten dal diğerlerini itekleyerek öne çıktı. Ne oluyor? Yukarı çek diye bağırdı Boorman. Çabuk! Adam kumanda koluna asıldı. Sayaç durdu. Sonra rakamlar düşmeye başladı. Kepçe çenesi kilitlenmiş halde yükseldi. Dış kameraları açılan devasa deliği gösteriyordu. İçinden baloncuklar çıkıyordu. Sonra bir gaz seli dışarı fırlayarak kepçeye çarpıp onu yuttu. Her şey dört dönen bir anaforun içinde kayboldu. Grönland Denizi. Zonne'nin birkaç kilometre kuzeyinde Karen Weaver saymayı henüz bitirmişti. Güvertede tam 50 tur. Bilimcilerin yoluna çıkmamaya özen göstererek bir aşağı bir yukarı koşmaya devam etti. İlk kez Lucas Bauer'in onunla konuşmaya vakti olmadığı için memnundu. Egzersize ihtiyacı vardı ama bir araştırma gemisinin güvertesinde pek az olanak vardı. Spor salonunu denemiş ama 3 egzersiz aleti de onu deli edince koşmaya karar vermişti. Güvertede bir yukarı bir aşağı. 5 numaralı şamandıranın orada çalışan Bauer'in asistanlarını, sonra da ya ağır iş yapan ya da gruplar halinde dikilip laf atmamak için zor duran mürettebatı geçti. Ayrık dudaklarının arasından nefesinin beyaz buharı çıktı. Güvertede bir yukarı bir aşağı. Dayanıklılığı üzerine çalışması gerekiyordu. Bu onun zayıf yönüydü. Bu zayıflığını kas gücüyle kapatıyordu gerçi. Vücudu bir heykel gibiydi. Sırtına incelikle işlenmiş şahin dövmesi, etkileyici kaslar ve parıldayan bir ten. Yine de Karen Weaver bir kadın vücutçunun hantal görünümünde değildi. Aslına bakılırsa birazcık daha uzun ve omuzları biraz daha dar olsa kusursuz bir manken olabilirdi. Küçük, zinde bir panterdi ve adrenalinle yaşıyordu. En sevdiği ortam derin karanlığın sınırıydı. Bu sefer tarama sahası 3,5 kilometreydi. Yuno soğuk kutup sularının güneye aktığı Framboğazının altındaki engin deniz yatağı Grönland abisal düzlüğü boyunca ilerliyordu. Dipnot abisal düzlük, İngilizcesi abyssal plain. Okyanus havzası tabanında 3000 metre ile 6000 metre derinlikler arasındaki devasa düzlükler, dünya üzerindeki en engebesiz ve en az araştırılmış bölgelerdir. Gezegen üzerindeki bütün okyanus tabanının %40'ını kaplarlar. Kuzey Norveç kıyı şeridi Grönland, İzlanda ve Svalbard arasındaki sualtı havzasında dünya denizlerinin akciğerleri yatıyordu. Bauer orada ne olduğunu merak ediyordu. Tabii okurları adına Karen Weaver da. Bauer bir baş hareketiyle onun yanına çağırdı. Kel kafası, koca gözlükleri ve beyaz sivri sakalıyla kadının şimdiye dek gördüğü herhangi bir bilim adamından çok daha fazla uçuk kaçık, dahi klişesine benziyordu. 60 yaşındaydı ve şimdiden kamburu çıkmıştı ama yadsınamaz bir şekilde enerjikti. Weaver Lucas Bauer gibi insanlara saygı duyardı. Onun gibilerde neredeyse insanüstü bir şeyler vardı. Onlara irade... ''Şuna bir bak Karen'' dedi adam net bir sesle. ''Büyüleyici değil mi? Su burada saniyede 17 milyon metreküp oranında aşağı doğru akıyor. 17 milyon!'' Ona doğru eğildi. ''Bu dünyanın tüm nehirlerinin toplamından 20 kat fazla.'' ''Doktor Bauer.'' Weaver elini adamın omzuna koydu. ''Bunu bana dördüncü kez söylüyorsunuz.'' Bauer gözlerini kırpıştırdı. ''Gerçekten mi?'' ''Ve hala şamandıraların nasıl işlediğini bana anlatmadınız. Eğer sizin tanıtımınızı yapmamı istiyorsanız bana bunu anlatmanız gerekecek.''
''Ha evet, şimdi şöyle diyebiliriz. Şamandıralar, yani gezgin, otonom göstergeler onlar. Ah ama bunu zaten biliyorsun değil mi? Bu yüzden buradasın.''
''Akıntıların bilgisayar simülasyonlarını yapmak için buradayım. Böylece insanlar şamandıraların nereye gittiğini görebilecekler, hatırladınız mı?''
''Tabii, beni affet, bilmene imkan yok. Sen daha...'' ''Neyse, maalesef pek zamanım yok. Yapacak çok iş var, neden bir süre izlemiyorsun? Sonra...''
''Doktor Bauer, yine mi? Nasıl çalıştıklarını bana anlatacağınıza söz vermiştiniz.''
''Elbette, makalelerimde.''
''Doktor Bauer, makalelerinizi okudum ve bir bilimci olarak eğitim görmeme rağmen onları ben bile zor anladım.'' ''Popüler bilimin eğlendirici olması gerekir. Herkesin anlayabileceği bir dille yazmanız gerek.''
Bauer kırılmış gibiydi. ''Benim makalelerimin anlaşılması kolaydır.''
''Sizin ve sizin alanınızda çalışan diğer bir avuç insan için belki.''
''Bu doğru değil. Metni dikkatle okursan...''
''Hayır Doktor Bauer, sizin anlatmanızı istiyorum.'' Bauer kaşlarını çattı, sonra gönülsüzce gülümsedi.
''Eğer öğrencilerimden biri böyle davransaydı, ama cesaret bile edemezler, sözümü kesmelerine izin vermem, bu ayrıcalık bana aittir.''
Sıska omuzlarını silkti. ''Ama sanırım hayat böyle, seni reddedemem.
Senden hoşlanıyorum Karen. Sen bana hatırlatıyorsun, ah boş ver, haydi şu şamandıraya bir bakalım.''
''Ve bunu yaparken bulgularınızı da konuşabiliriz, birçok soru geliyor.''
''Nereden?''
''Dergiler, televizyon programları, enstitüler.''
''Ne kadar ilginç.''
''Hiç ilginç değil, gayet normal. Halkla ilişkilerin mantıki sonucu. Halkla ilişkilerin ne işe yaradığını biliyor musunuz?''
Bauer haylazca sırıttı. ''Belki bana anlatırsın.''
''Zevkle, sadece 10. kez anlatmış olurum. Ama önce sizin anlatacağınız şeyler var.''
''Ama yapamam.'' dedi Bauer sinirle. ''İndirilecek şamandıralar var. Sonra unutmamam gerekir ki.''
''Sözünüzü tutup bana anlatın.'' dedi Weaver sertçe.
''Ama Karen tatlım, sorular sorulan tek kişi sen değilsin. Ben de dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ile yazışıyorum. Bana en aklı hayale gelmez şeyleri bile soruyorlar. Daha yeni bir tanesi solucanlar hakkında soru sormak için e-posta göndermiş. Düşün, bir solucan. Hatta metan konsantrasyonunun normalden yüksek olup olmadığını bile öğrenmek istedi ki öyle.'' ''Ama nasıl bildi? Gidip...''
''Bununla ben ilgilenirim. Sizin yardımcı komplocunuz olurum.''
''Önce ilgilenmem gereken...''
''Eğer benden gerçekten hoşlanıyorsanız...'' Bauer'in gözleri açıldı.
''Anlıyorum, demek öyle.''
Düşen omuzları bir kahkaha ile sarsıldı.
''İşte bu yüzden asla evlenmedim. Durmadan şantaj. Tamam o zaman, daha çok çabalarım, söz veriyorum. Şimdi gitmeliyiz, gel benimle.''
Weaver onu izledi. Sürüklenir tanımcı suyun üzerindeki gri göğün altında serenden aşağı sallanıyordu. Birkaç metre uzunluğundaydı ve koruyucu bir çerçevesi vardı. Yarıdan fazlası ince parlak bir tüpten oluşuyordu ve tepesinde iki tane küresel cam kap vardı. Bauer ellerini ovuşturdu. Kabanı ona birkaç beden boldu ve onu egzotik bir kutup kuşu gibi gösteriyordu.
''Şamandırayı suya indiriyoruz.'' dedi ve o da akıntıyla birlikte hareket ediyor. ''Onu kocaman bir su zerresi gibi düşün. Söylediğim gibi altımızda dikey bir akıntı var. Su aşağı batıyor. Eh, gerçi battığını göremezsin ama yine de batıyor. Şimdi nasıl açıklasam?
Jargon kullanmamayı deneyin.
Tamam, aslına bakarsan çok basit. Mesele değildir. Sıcak ve tatlı su daha hafiftir. Tuzlu su genelde tatlı sudan daha ağır olur. Ne kadar tuzlu, o kadar ağır. Yani bir de tuzun eklenen ağırlığını düşünmek gerekir. Öte yandan soğuk su sıcak sudan daha ağırdır. Çünkü yoğunluğu daha fazladır. Yani su soğudukça ağırlaşır.
Bu da demek ki en ağır su her zaman soğuk ve tuzludur diye belirtti Weaver.
Çok iyi.
Bauer ondan memnun kalmış gibiydi. Yani su sadece akıntı olarak hareket etmez. Tabakalar halinde yukarı ve aşağı da hareket eder. En soğuk akıntılar deniz yatağındadır. Sıcak akıntılar yüzeydedir. Ve derin deniz akıntıları da arada bir yerlerde. Elbette sıcak akıntılar soğumaya başladıkları daha soğuk bölgelere ulaşmadan önce yüzeyde binlerce kilometre yol kat edebilirler. Ve su soğudukça
ağırlaşır.
Aynen, yani su ağırlaşır. Bu da batmasına neden olur. Yüzey akıntıları derin deniz akıntılarına, hatta deniz tabanı akıntılarına dönüşür ve akıntı yönü değişir. Tam tersi de geçerlidir ama bu sefer ısınan su yükselir. Böylece tüm ana deniz akıntıları sürekli bir hareket halinde olur ve tümü de birbiriyle bağlantılı olduğu için kesintisiz bir değiş tokuş süreci vardır.
Şamandıra suyun yüzeyine indirildi. Bauer aceleyle parmaklıklara doğru gidip onların üzerinden eğildi. Bu arada sabırsız el hareketleriyle Weaver'ı çağırıyordu.
''Ne bekliyorsun? Haydi buradan daha iyi görürsün.''
Kadın onun yanında dikildi. Gözleri parlayan Bauer denize bakıyordu.
Her akıntıda bir şamandıra olduğunu hayal et dedi. Kim bilir neler öğrenirdik.
Cam küreler ne işe yarıyor?
Şamandırayı akıntıda yüzeyde tutuyorlar. Öbür uçta ağırlıklar var ama cihazın kalbi ortadaki silindirde. Tüm ekipman onun içinde. Elektronik kontroller, mikro işlemci, güç kaynağı ve bir hidrokompansatör. İnanılmaz değil mi? Bir hidrokompansatör.
Bunun ne anlama geldiğini söyleseydiniz daha şaşırtıcı bulabilirdim.
Aa, doğru elbette. Bauer sakalını çekiştirdi. Peki şamandıraları nasıl olup da anlayacağım pratikte sıvılar sıkıştırılamazlar. Yani onları daha fazla sıkıştıramazsın. Bir tek su hariç. Onu çok fazla ezemezsin ama sıkıştırabilirsin. İşte bizim yaptığımız da bu. Silindirdeki suyu sıkıştırıyoruz, böylece içinde hep aynı miktarda su varken bazen daha ağır bazen de daha hafif oluyor. Böylece şamandıranın toplam ağırlığı hacimde bir değişiklik olmadan değişebiliyor.
Dahice.
Gerçekten öyle. Hatta bunu kendi kendine yapabilecek şekilde bile programlanabiliyor. Sıkıştırıyor basıncı azaltıyor, sıkıştırıyor basıncı azaltıyor, batıyor ve çıkıyor. Biz parmağımızı bile kıpırdatmıyoruz. Akıllıca değil mi?
Weaver denizdeki tüpe baktı. Bu demek ki şamandıra radyo sinyallerini yayarak kendi başına aylar, hatta yıllar boyunca seyahat edebilir. Ve biz de bu arada onu izler, akıntının hızını ve hareketini belirleyebiliriz. İşte gidiyor.
Aşağı batan şamandıra gözden kayboldu. Peki ya şimdi nereye gidiyor?
İşte asıl soru bu.
Weaver dikkatli ona baktı. Bauer kabullenmiş şekilde içini çekti.
Biliyorum, biliyorum, çalışmalarımı dinlemek istiyorsun. Tanrım, ne kadar inatçısın. Pekala, laboratuvarda konuşuruz. Ama en azından şu kadarını söyleyeyim, bulgular gerçekten huzursuz edici.
İnsanlar huzursuz olmaya bayılırlar, duymadınız mı? Deniz anası istilaları, bilimsel anomaliler, kaybolan insanlar ve batan gemiler. O hikayelerin arasında bulgularınız garip kaçmayacak.
Öyle mi düşünüyorsun?
Bauer başını salladı.
Muhtemelen haklısın. Reklamın ne işe yaradığını asla anlamayacağım. Ben sadece basit bir bilim adamıyım.
Kıta kenarı, Norveç denizi.
Sektir diye homurdandı Stone. Bu bir patlama.
Zonne'nin güvertesindeki kumanda odasında herkes ekrana bakıyordu. Sanki Tanrı'nın tüm gazabı deniz yatağının üzerine boşalmıştı. Boorman mikrofona konuştu.
Buradan çıkmamız gerek. Tam yol ileri köprüye haber verin.
Lund koşarak odadan çıktı ve Johansson da onu izledi.
Aniden güvertedeki herkes koşturmaya başlamıştı. Johansson Lund yönetiminde soğuk depolama tanklarını kaldıran teknisyen ve tayfaların olduğu çalışma güvertesine doğru savruldu. Zonne hızlanırken vincin kablosu titredi. Lund onu gördü ve ona doğru koştu. "Bu da neydi?" diye bağırdı Johansson. "Bir gaz haznesine vurduk, buraya gel." Onu trabzanlara doğru çekti. Huvistendal, Stone ve Boorman onlara katıldı. İki Statoil teknisyeni provanın ucuna gitmiş, A vincinin altında aşağıyı gözlüyorlardı. Boorman iyice gerilmiş kabloya bakıyordu. "Ne demeye oyun oynuyor?" diye tısladı. "Ahmak herif, neden vinci durdurmadı?" Aceleyle içeri geri gitti. O anda deniz çılgın gibi köpürmeye başladı ve beyaz öbekler yüzeye fırladı. Zonne tam yol ilerliyordu. Kamera kepçesinin kablosu kazılırken aşağıdan bir çatırtı koptu. Birisi A vincine doğru koştu. Deli gibi el sallıyordu. "Buradan kaçın!" diye bağırdı iki Statoil görevlisine. "Koşun!" Johansson onu tanıdı. İkinci kaptan mürettebatın taktığı isimle çoban köpeğiydi. Huisten dağıl arkasını döndü. O da el hareketleriyle adamları uyarmaya çalıştı. Sonra her şey bir anda oldu. Köpüren, tıslayan bir gayzer onları yuttu. Johansson kamera kepçesinin sudan yükselen hatlarını gördü. Burun deliklerini dayanılmaz bir sülfür kokusu doldurdu. Zonne'nin kış tarafı battı ve sonra metal çeneler yana savrulup devasa bir salıncak gibi yükseldi. Teknisyenlerden ikincisi kepçenin gelişini görüp yere yattı. Diğeri ise donup kaldı, ardından geriye doğru çekingen bir adım atıp tökezledi. Çoban köpeği adamı yere çekmek için atıldı ama metal çeneler adama çarpıp onu havaya fırlattı. Güverteye tekrar düştüğünde kalasların arasına çakıldı ve hareketsiz kaldı. "Ah tanrım!" dedi Lund nefes nefese. "Lütfen, hayır!" Johansson'la birlikte hareketsiz bedene koştular. İkinci kaptan ve diğer tayfalar adamın yanında diz çökmüşlerdi. Çoban köpeği onlara baktı. "Ona dokunmayın." "Ama!" diye başladı Lund. "Doktoru çağırın." Johansson Lund'un bir şey yapmadan duramayacağını biliyordu. Kadın emin adımlarla kepçeye doğru ilerledi. Sallanması neredeyse durmuş. Üzerinden güverteye çamur damlıyordu. "Açın!" diye bağırdı. "Tanklarda ne kaldıysa alın." Johansson aşağı denize baktı. Kokmuş metan baloncukları hala yüzeye püskürüyor ama yavaş yavaş azalıyorlardı. Zonne son sürat olay mahallinden uzaklaşıyordu. Son metan topakları yüzeye çıktı ve çözüldüler. Yüksek bir gıcırtı sesiyle kepçe çenelerini açıp yüzlerce kilo buz ve tortuyu bıraktı. Denizciler ve bilim insanları bunların etrafına toplaşarak hidratları sıvı nitrojen tanklarına almaya çalışıyorlardı. Johansson kendini yararsız hissetti. Öbekleri toplamak için yardım etmek üzere Boorman'ın yanına gitti. Güverte küçük kıllı gövdelerle kaplanmıştı. Solucanların bazıları hala eğilip bükülüyordu. Ama çoğu ani yükselişten kurtulamamıştı. Isı ve basınçtaki ani değişiklik onları öldürmüştü. Johansson bir öbeği alıp yakından baktı. Buzun üzerinde solucanların cesetleriyle tıkanmış çapraz karanlık tüneller vardı. Çatırdaması ona buzun korunması gerektiğini hatırlatana dek elinde evirip çevirdi. Bazı diğer buz öbekleri çok daha karmaşık şekilde tünellerle bezeliydi. Ama asıl yıkım açıkça tünellerin altında yaşanmıştı. Sümüksü izlerle kaplı krater gibi yarıklar buzda boşluklar bırakmıştı. Johansson saklama tanklarını unuttu. Sümüksü maddeyi parmakları arasında ezdi. Bakteri kolonilerinin kalıntısı gibi görünüyordu. Bakteri yığınları hidratların yüzeyinde bulunurdu. Peki o zaman buzun içinde ne işleri vardı? Birkaç dakika sonra öbek yok olmuştu. Etrafına bakındı. Çamurlu bir gölet güverteye yayılmıştı. Kepçenin çarptığı adam gitmişti. Lund, Huisendahl ve Stone da güverteden ayrılmışlardı. Ama Boorman hala parmaklıklardan aşağı sarkıyordu. Johansson ona katıldı. "Aşağıda ne oldu?" Boorman gözlerini ovuşturdu. "Bir patlama oldu. Kepçe hidratların içine 20 metreden fazla girdi ve gaz dışarı çıktı. Ekrandaki devasa baloncuğu gördün mü?" "Evet, burada buzun kalınlığı ne kadar?" "En azından 70-80 metre ya da öyleydi." "Öyleyse buz çatladı." "Öyle görünüyor. Bunun münferit bir vaka olup olmadığını en kısa zamanda öğrenmeliyiz." Daha fazla mı örnek toplamak istiyorsun?
Elbette, dedi Boğurman tersçe. Bu kazanın hiç olmaması gerekirdi. Winch'teki adam biz tam yol giderken kepçeyi çıkardı. Durdurması gerekirdi.
Johansson'a baktı. Gaz yukarı püskürdüğünde garip bir şeyler fark ettin mi?
Gemi suya düşmüş gibi hissettim.
Ben de öyle düşünmüştüm. Metan suyun yüzey gerilimini azalttı.
Belki de gemi batabilirdi. Bunu mu söylemeye çalışıyorsun?
Söylemesi zor. Cadı kazanını hiç duydun mu?
Hayır.
10 yıl önce bir balıkçı yelken açtı ve bir daha geri dönmedi. Son telsiz irtibatında kahve yapacağını söylemişti. Bir araştırma gemisi enkazı kıyıdan 50 deniz mili açıkta, Kuzey Denizi tabanında alışılmadık derecede derin bir çukurluğun içinde buldu. Denizciler bölgeye cadı kazanı dediler. Enkazda hasar izi yoktu ve deniz tabanına düz olarak oturmuştu. Sanki aniden yüzmeyi bırakıp bir taş gibi dibe çökmüştü.
Kulağa Bermuda şeytan üçgeni gibi geliyor.
Tam üzerine bastın. En azından ince eleyip sık dokuyunca geriye kalan tek teori bu. Bermuda, Florida ve Costa Rica arasındaki bölgede düzenli olarak büyük gaz patlamaları olur. Eğer atmosfere yeteri kadar gaz yükselirse bir uçağın türbinlerini ateşe verebilir.
Biraz önce yaşadığımızın birkaç katı büyüklükte bir metan patlaması suyun yoğunluğunu o kadar düşürür ki bir gemi dibe batırılabilir.
Boğurman saklama tanklarını işaret etti.
Bu malzemeyi Kiel'e götürüp bazı testler uygulayıp neler olduğuna ilişkin cevaplar bulacağız. Sana söz veriyorum, o cevapları kesinlikle bulacağız. Bu lanet olası olaylar yüzünden şimdiden bir adamımızı yitirdik.
Yoksa?
Anında öldü. Bir sonraki örnek için kepçe yerine otoklav oyuncuyu kullanacağız.
Dipnot, otoklav oyucu. İngilizcesi autoclave corer. Yüzeye yakın hidrat çökeltisi çekirdeklerini çıkarmak için kullanılan basınçlı bir oyma sistemi.
Böylesi daha güvenli. Neler olup bittiğini öğrenmemiz gerek. Deniz yatağının orasında burasında rastgele deniz üniteleri inşa edilirken öylece oturup seyretmeye hazır değilim.
Boğurman parmaklıklardan uzaklaştı ama sanırım buna alıştık. Hep dünyada neler olup bittiğini açıklamaya çalışıyoruz ve kimse bizi aldırmıyor.
Ya sonra ne oluyor? Araştırmalar büyük şirketlerin kontrolünde. Seninle benim bu gemide olmamızın tek nedeni Statoil'in bir solucan bulmuş olması. Devlet bilime para ayıramıyor. Bu yüzden para endüstriden geliyor. Bugünlerde merak adına bilimin zerresi yok. Bu solucan da bir akademik merakın odağı değil. Bizden onları kurtarmamızı istedikleri bir sorun sadece. Bilim her zaman acil ve tercihan endüstriye bağımsız bir hükümdarlık sağlayacak bir uygulamaya zorunlu kılınıyor. Belki de bu solucanlar gerçek sorunun kendisi değildir. Hiç kimse durup da bunu düşündü mü? Gerçek sorun başka bir şey olabilir ve solucan ikilemini çözdüğümüzde her şeyi daha da beter hale getirebiliriz.
Kuzeydoğu'ya doğru birkaç deniz mili boyunca yeni bir olay olmadan çökeltiden bir düzine örnek çıkardılar. Dış çeperi plastik borularla kaplı 5 metrelik bir tüp olan otoklav oyucu, muazzam bir şırınga gibi deniz yatağından örnekleri çekip alıyordu. Yukarı çekilmeden önce tüp valflerle hava geçirmez bir biçimde mühürleniyor ve tortu, buz, hidratların zarar görmemiş üst tabakası, gözeneklerde birikmiş sular ve hatta ısı ve basınç sabit kaldığı için örnekler alınırken hiç rahatsız edilmeyen yerel organizmalardan oluşan bir başka evrenin parçaları kusursuzca korunuyordu. Boğurman içlerindeki tüm katmanların barındırdığı yaşamın zarar görmeden saklanabilmesi için mühürlenmiş tüpleri dik olarak geminin dondurucu odasında saklıyordu. Çökelti örnekleri güvertede analiz edilemezlerdi. Doğru koşulları canlandırabilmek için derin deniz simülasyon odasına ihtiyaçları vardı. O zamana kadar kendilerini ekrana bakarak ve gözenek sularını analiz ederek oyalamaları gerekecekti. Birkaç saat önceki drama rağmen solucanlarla kaplı hidratların değişmez görüntüsü bile sıkıcı geliyordu. Kimsenin canı konuşmak istemiyordu. Monitörlerin donuk ışığında herkes solgun görünüyordu. Boğurman ve bilim insanları Statoil takımı ve mürettebat. Ölen adam dondurucuda çökelti örnekleriyle beraberdi. Planlanan ünite bölgesindeki Torvaldson'la olan randevu iptal edilmişti. Böylece cesedi teslim edecekleri ve örnekleri yakındaki havaalanına götürecekleri Christian Zund'a giderleyebileceklerdi. Johansson kabini ve kumanda odası arasında gidip geliyor, gönderdiği sorulara gelen cevapları sınıflandırıyordu. Bu solucan şimdiye kadar bilimsel olarak tanımlanmış bir tür değildi, onu gören olmamıştı. Yazıştığı kişilerden bazıları bunun Meksika buz solucanı olduğunu ileri sürmüşlerdi. Ama bu onu gerçeğe yaklaştırmıyordu. Christian Zund'a 3 deniz mili kala Johansson, Lucas Bauer'den bir cevap aldı. İlk olumlu cevaptı. Gerçi olumlu doğru kelime sayılmazdı. Mesajı okudu ve düşünceli şekilde dudaklarını kemirdi. Petrol şirketleriyle irtibata geçmek Skaugen'in işiydi. Johansson'dan beklenen şey sadece petrolle görünür bağı olmayan enstitülere ve bilim insanlarına ulaşmaktı. Ama Bormann kazadan sonra her şeyi başka bir açıyla görmesini sağlayacak bir şey söylemişti. Devlet bilime para ayıramıyor, bu yüzden para endüstriden geliyor. Bugünlerde hangi enstitünün gerçek bağımsızlığa gücü yeterdi ki? Bormann haklıysa araştırmalar endüstri tarafından yaşatılıyordu ve herhangi bir şirket için çalışmayan çok az enstitü vardı. Fonlarını sponsorluklarla arttırıyorlardı. Ya öyle yapacak ya da laboratuvarlarını kapatacaklardı. Geomar bile yakında hidratlara göz dikenler arasına katılacak olan enerji firması Ruhrgas'tan bir bağış alacaktı. Kurumsal sponsorluk kulağa çekici geliyordu ama şirketler eninde sonunda fon sağladıkları araştırmaların kâra dönüşmesini bekliyorlardı. Johansson Bauer'in mesajına döndü. Kendi yaklaşımı tamamen yanlıştı. Yapabildiği kadar çok bilim insanına ulaşmaya çalışmak yerine bilim ve iş dünyası arasındaki gayri resmi bağlantıları zorlamalıydı. Skaugen şirketlerin toplantı odalarında konuyu açarken o da şirketlerin beraber çalıştıkları bilim insanlarını sorgulayabilirdi. Eninde sonunda birileri konuşacaktı. Sorun bağlantıları çözmekteydi. Ama aslında bu bir sorun değildi. Daha fazla çalışmak gerekiyordu. Ayağa kalktı ve Lund'u bulmaya gitti. 19. ayrımın sonu. Sayfa 199.